Ayrım 7. Ankara'nın bazı renkli kişileri. Ankara'ya özgü bu 5 ünlünün dışında kentin toplumsal yaşamına renk katmış kişiler de vardı. Bunlar öyle politikada isim yapmış kişiler değildi. Benim burada kendilerinden söz ediyor olmama karşın onların bir dönemin Ankara'sına damgaları vurmak gibi bir iddiaları da yoktu. Örneğin Sünnetçi Hamza bunlardan biriydi. Ankara'da yaşayan ve çağa gelip de onun önüne oturmamış erkek çocuk çok azdı. Kimimiz ağlayıp çırpınarak, kimimiz kaçmaya çalışarak, pek azımız da kadere razı göstererek bu işleme pasif katkıda bulunmuşuzdur. Ben birinci ve ikinci grubun karışık olanına dahilimdir. Remzi Kalfa'nın İsmet Paşa Mahallesi uzun yoldaki evinde sünnet töreni hazırlanmış ve Hamza'nın gelmesiyle birlikte sokağa fırlamışsam da arkamdan yetişilip karga tulumba edilerek sünnetçinin önüne oturtulmuşumdur. Hamza akşama ve ertesi günde gelerek o dönem antibiyotikler henüz bulunmamış olduğundan Rivanol adlı tozla pansuman yapmıştı. Ankara'nın bir başka renkli kişisi de Ulus'ta Samanpazarı yönünden gelip de Yenişehir'e sapılan köşede ayakta gazete satan biriydi. Kim bilir ne zaman geçirdiği poliradikülonevrit denilen nörolojik bir hastalık nedeniyle ayaklarını sürüyerek yürümesinin yanı sıra konuşması da çok bozuktu. Herkes onun gazete adlarını söylerken Ulus, Akşam, Akşam Haberleri, Cumhuriyet, Son Posta deyişlerini daha çok eski deyimle mealen anlardı. Bu adam gün geldi, birdenbire ortadan kayboldu. Kendini emekli edip köşesine mi çekildi, hastalanıp yatağa mı düştü, yoksa öldü mü bilemiyorum. Çocukluk dönemimde Ankara'da toplumca oldukça tanınmış başka kişiler de vardı. Burada bunların hemen aklıma gelen birkaçından söz etmek istiyorum. Garip bir rastlantı sonucu içlerinden ikisi de pratisyen hekimdi. Birincisinin Samanpazarı meydanında bir apartmanın üst katında evi ve muayenehanesi vardı. Orada büyük bir ağırbaşlılıkla hastalarını kabul ederdi. Daha önceleri olduğu gibi Ankara Tıp Fakültesi açıldıktan sonra da gerek birinci gerek ikinci dahiliye profesörleri de bu pratisyen hekimin hastalık tanısına şapka çıkarırlar ve eğer akşam vakti fakülte hastanesine bir hasta göndermişse derhal kliniğe kabulü için nöbetçi asistana gerekli emirleri verirlerdi. Bu saygıdeğer hekimin adı Nazmi Sabri Batmaz idi. Asıl renkli olan ikincisiydi. Hacı Bayram Camisi'ne giderken sağ taraftaki ikinci şubenin üzerinde bulunduğu ara yolda muayenehanesi vardı. O da belediye tabibiydi. 1947'de bir sağlık raporu onayı için bürosuna gittiğimde masasının üzerinde kaynamış hazır durumda 8-10 enjektör görünce doktorun bunları görevi gereği genel el sermayelerini çoğunlukla bel soğukluğu hastalığı için kullandığını anlamıştım. Ankaralılar bu hekime nedendir bilinmez ıspanağın Hüseyin Efendi derlerdi. Bunun hakaret unsuru içerdiğini hiç sanmıyorum. Çünkü hemen herkes ondan sevgiyle söz ederdi. Asıl adını ise bugün artık anımsamıyorum. Bu hekimin unutulmayacak bir özelliğinden burada söz etmek isterim. Bunun ne dereceye kadar doğru olduğunu da bilmiyorum. Ama çok ilginç bulduğum için burada anlatmadan geçemeyeceğim. Doktorun üstü tenteli, gri bir spor otomobili vardı. Şoför mahallinin yanında yerde iki tuğla bulundururdu. Bir yokuşun ortalarında bir yerde duracaksa önce oraya o iki tuğlayı atar, arabayı biraz yukarı çıkartır, sonra geri geri gelerek tekerlekleri tuğlalara dayayıp dururdu. Bu işlemin nedeni inanılacak gibi değildir ama otomobilin fren tertibatının tümüyle bozuk olmasına bağlanırdı. Neden yaptırmadığını da kimse bilmezdi. Yine 1940'lı yıllarda bir cana kıyma davası nedeniyle adını duyurmuş ve uzun zaman bu şöhreti sürdürmüş kişiler de vardır. Bunlar Doktor Neşet Naci, bir orgeneral oğlu olan Haşmet Orbay, doktoru öldürdüğü ileri sürülen Reşit Mercan ve vali Nevzat Tandoğan idi. Duruşmalar gazetelerde sütun sütun çıktıkça halk bu kişilerle hep ilgilenmiştir. Özellikle de duruşmanın ertesi günü halk İstanbul gazeteleri Ankara'ya bir gün sonra geldiği için ister istemez Ulus gazetesine ağırlık verir ve bir gün önce davanın nasıl geçtiğini öğrenmeye büyük önem verirdi. Dava bir süre sonra nedense Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilmiş, karar oradan çıkmış, bunun da sonucunda bugün de bilinemeyen bir nedenle vali Nevzat Tandoğan canına kıymıştı. Dava sonucu ile bu kendine kıymanın bir ilintisi var mıydı? Halk bunu hiçbir zaman öğrenemedi. Bir başka renkli kişi de delikanlıların çok iyi tanıdıkları Ankara'daki genel evlerde patron olan Şükrü idi. O zamanlar duyduğumuz kadarıyla bu kişi bir gün vali ve belediye başkanı Nevzat Tandoğan'ın huzuruna çıkmış ve genel evlerin kale altına rastlayan yerlerinden kaldırılacağını duyduğunu, kendisine uygun bir semtte yer verilirse istenenden alasını yapacağını söyleyince valinin yerinden fırlayarak "Sen P'sin diye beni de P başımı sandın, çık dışarıya defol" diye kovmuş. Şükrü yıllarca kendi alanında hizmet vermiş. Bir gün gelip ölünce de başkaları bu görevi yüklenmişlerdir. Ankara'nın renkli kişileri elbette ki bu kadar az sayıda olamazdı. Benim amacım sadece birkaç örnek vermekten ibarettir. Kentte günlük yaşam. Zaman zaman yaşamımı ele aldığımda çocukluk ve yaşlılık dönemlerim arasında ne büyük bir ayrımın bulunduğunu gittikçe daha iyi görmekteyim. Geçmişteki bazı konuların bugüne kadar aynen ulaşabilmesinin yanında bazılarının da büyük değişimlere uğramış olmaları doğrusu ya bana ilginç gelmektedir. Örneğin yaşam yönünden geçmişle bugünün kıyaslaması yapılmak istendiği zaman her iki dönemde terazinin birer kefesine konduğunda olumluluk açısından birincinin yani geçmişin, olumsuzluk açısından ise ikincinin yani bugünün ağır bastığı görülecektir. Bu konuda gençlerden destek bulmam olanağı yoktur ama yaşıtlarımdan ellerini vicdanlarına koyarak karar vermelerini isterim. Eğer benimle aynı görüşü, aynı düşünceyi paylaşacak olurlarsa yazdıklarından ötürü bana hak vereceklerdir. Ankara elbette o yıllarda şimdiki ölçülere göre çağdaş bir kent değildi. Örneğin evlerin içinde kalorifer, mutfaklarında her türden elektrikli cihaz, oturma odalarında hatta ayrıca çocuk odalarında birer televizyon ve öyle her evde telefon yoktu. O zamanlar gazeteler şimdiki gibi işi kupon dağıtıp karşılığında televizyon, otomobil ve benzerlerini verecek kadar ticarete dökmediklerinden insanlar her sabah aldıkları gazeteleri kuponları kestikten sonra hiç okumadan doğruca kapının önüne koymazlardı. Gelen dostlara sağdan soldan hediye olarak edinilmiş ve pek çok kimsece bir matah sayılan, oysa sıradan olmaktan öteye gitmeyen Johnny Walker viskisiyle kuru yemiş sunulmazdı. Çarşılarda bugünkü gibi aşırı tüketime dayalı çok lüks mağazalar, dükkanlar yoktu. Akla gelebilecek her şey son derece alçak gönüllülük içerirdi. Öyle şeyler vardı ki burada onlardan önemlilerine değinmeden geçemeyeceğim. Herkes yaptığı işe büyük saygı duyardı. Pazarlarda bugün olduğu ölçüde çürük, moloz sebze meyve verilmez, fiyatlar satıcıların keyfine göre öyle alabildiğine yükseltilmezdi. Aynı şey çarşılar için de geçerliydi. Şimdi burada yer vereceğim olay genel ölçüde olmasa bile yine de yaygınlığı kabul edilebilecek bir örnektir. Bir ticaret anlayışı örneği. Çocukluğumda Ankara'nın en büyük, en lüks mağazalarından biri olan Rehber, uzun yıllar başkentin ticaret yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Önceleri Çıkrıkçılar Yokuşu'nun alt ucunun karşısında iki katlı, sıradan bir dükkan olarak hizmet verirken, sahipleri sonradan biraz daha aşağıda, belediye binası yakınlarında o zamana göre son derece lüks bir yer yaptırıp oraya geçmişlerdi. Rehberin patronları iki Musevi vatandaştı. Bunların biri burada, öbürü İstanbul'da olmak üzere iki mağazaları vardı. Bu nedenle de ortaklar dönüşümlü olarak bir ay Ankara'da, ertesi ay İstanbul'da işin başında olurlardı. Her ikisinin de birer oğulları vardı. Bunlar lise öğrenimlerini bitirince Paris'e gönderilmişler ve yüksek öğrenimlerini orada görmeleri sağlanmıştı. Sonra da ülkeye döndüklerinde babalarının yanında tam bir tezgahtar olarak çalıştırılmışlar, belli bir tutum içinde onların yerlerine hazırlanmışlardı. Ne var ki ortaklardan biri uçak kazasında, öbürü de kısa bir süre sonra kim bilir hangi nedenle ölünce oğullar öngörülen zamandan önce işlerin başına geçmişler. Biri Ankara'daki, öbürü İstanbul'daki mağazayı almış ama özellikle başkenttekinde işler gittikçe bozulmuş, sonunda da yazık ki dükkan kapanıp gitmişti. İşte az önce sözü edilen Çıkrıkçılar Yokuşu'nun karşısına rastlayan yerde bulunan iki katlı dükkana gitmiştik. Binanın üst katı genellikle döşemelik satışına ayrılmıştı. Bu bölüme adı Leon ya da Leon olan, Ankaralıların Türkçeleştirerek Aslan Bey dedikleri, orta yaşlı ve son derece efendi bir kişi olan Musevi bir tezgahtar bakmaktaydı. Annemle babam evin misafir odasındaki masanın üzerine bir örtü almak istiyorlardı. Aslan Bey sonradan uzun yıllar kullanacağımız kadife bir örtü çıkarmış ve değerinin 12 lira olduğunu söylemişti. Çok iyi anımsadığım üzere alıcılar ile satıcı arasında uzun süren bir pazarlık gerçekleşmişti. Bizimkilerin kesin olarak satın alma kararlılığında olmalarının ama 12 lirayı da veremeyeceklerin anlaşılması üzerine Aslan Bey sonunda bu malın değerinin bu kadar olduğunu, daha aşağıya satamayacağını ama istersek aynı malın geçen yıldan kalanını 11 lira karşılığında verebileceğini söylemiş ve aşağıdaki depodan sözünü ettiği ortayı çıkarıp getirmişti. Satıcıların dükkanlarında duran mallarına yeni etiketler koyarak sık sık değer artışı uyguladıkları günümüz ile o zamanın ticaret anlayışı arasındaki ayrımı okuyuculara göstermek istedim. Ayrıca inandığım bir şey varsa o da ne eski satıcıların ahmak oldukları ne de alıcılarını ahmak yerine koyduklarıdır. Kış günleri. O yıllarda Ankara kışlarının ne ölçüde soğuk geçtiğini yaşı el veren çok kimse rahatça anımsar. Zamanın orta halli hemen hemen her evinde sadece bir odada soba yanardı. Çoğunda duvardan sokağa açılan bir delikten uzatılan soba borusuna yukarı doğru bir dirsek verdirilir. Hemen bunun altına da sokaktan geçenlerin üzerine zifir akıp kirlenmeye yol açmasın diye çok zaman bir konserve tenekesi bağlanırdı. Kente epey kar yağar, günlerce çatılardan kalkmaz, üstelik gecenin ayazında saçaklardan uzun buz parçaları sarkardı. Bazen güneşli öğlen saatlerinde onlar da kopup sokağa düşerlerdi. Eğer soğuğun kırılmasıyla kendiliklerinden düşmezlerse bu kez de sokağın çocukları üzerlerine kar topu atarak buz parçalarını düşürme yarışları yaparlardı. Bu oyun bütün kış boyunca sürerdi. Çünkü akşamları çıkan ayazla birlikte yeni yeni sarkıtlar oluşurdu. Bunun dışında ise günün her saatinde sokaklar sakin olurdu. Öyle şimdiki gibi enflasyona bağlı olarak her sokakta ne bir banka şubesi, ne bir beyaz eşya satıcısı, ne de bir araba galeri temsilcisi vardı. Rahatsız edici türden motor gürültüsü ve korna sesi de duyulmazdı. Henüz asfalt döşemeler yapılmadığı için kışların sokaklar üzerindeki etkisi de oldukça kötü olurdu. Hele karın erimesi halinde yürürken her tarafı kaplamış olan çamurda dikkat edilmezse, ayakkabılar ya da onların üzerine giyilmiş olan parlak siyah gıslavet lastikler çıkabilir ve çorapla yere basmak tehlikesi doğabilirdi. Örneğin Sığiye ile Dikmen'i birbirine bağlayan yolun yıllarca sonra bile hala toprak olduğunu, sol kıyısına henüz yapılmaya başlamış o güzel, şirin, birer katlı villalara karşın insanların yer yer tek sıra konmuş taşlara basarak karşıdan karşıya geçmek için katlandıkları cambazlıkları bugün rahatlıkla anımsamaktayım. O kış aylarında sabahları pencereler açılır, odalar havalandırılır, evdeki tek kömür sobası üzerine içinde o gün yenecek yiyeceğin bulunduğu tencere konurdu. Yemeğin kokusu öğlene doğru her tarafı sarardı. O günlerde buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri yoktu. Ama yaşam da şimdiki gibi çekilmez değildi. Evin hanımı daha o sıralarda bunalıma kapılmamış, bir boşluk içine düşmemişti. Henüz televizyon çıkmadığı için o aptal kutusu karşısında seks temalı Brezilyalıları aratmayan yerli ya da sürekli şiddete dayalı Amerikan dizileri seyredilip üst üste sigara, Nescafe ya da viski içilmezdi. Az önce de değinmiş olduğum gibi çamaşır ve bulaşık makineleri, deterjanlar da yoktu. Ama saf sabun, soda ve çok az kullanılan Öküzbaş marka çivitle elde yıkanmış çamaşırlar, genelde daha bir beyaz, yine sabun ve soda kullanılmış bulaşıklar da o ölçüde temiz ve daha sağlıklı olurdu. Evin kadını bazı öğleden sonraları yapılacak bir işi yoksa misafirliğe gider ya da gelen dostlarını ağırlardı. Çoğu evde bir fincan Alaturka kahveden sonra ya bir limonata ya bir şerbet, her ikisi de bulunmadığı zamansa reçelin sulandırılması ikram edilirdi. Akşam gezmelerinde de hemen aynı biçimde davranılır, pek pek limonata ve şerbet yerine çay ile tuzlu ya da şekerli bisküvi tutulurdu. Öyle şimdiki gibi börek, pasta hazırlamak alışkanlığı henüz yoktu. Hele o sonradan ikramlarımıza girmiş olan Alman pastaları henüz kimseler tarafından bilinmezdi. Aile zamanın modern anlayışında değilse akşam ziyaretlerinde bile alkollü içki sunmazdı. Hem zaten çoğu kez de evlerde alkollü nesne olarak sadece limon ya da onun biraz ağır olmak üzere çoban kolonyası bulunurdu. Evin hanımı bu kolonyaları gerek gördüğünde kullanırdı. Bunun dışında makyaj malzemesi olarak Tokalon marka pudrası, bir tüp krem tertevi, beğendiği kırmızı tondaki ruju, allığı ve sürmesi olurdu. Eğer bu sonuncu malzeme bitmişse ve acil olarak gerek duyulursa, hanım hemen soba borusu isimden bir parça alıp onu gözüne sürerdi. Gerek kolonya şişesi, gerekse pudra kutusu son derece süslüydüler. Hatta bu pudra kutusu kapağının tam ortasında elinde çiçeğiyle eski çağ kılığında bir kadının resmi de vardı. Çoban kolonyasına ise az önce söz edilmiş olduğu üzere kokusun ağırlığından dolayı hanımlarca pek itibar edilmezdi. O yıllar henüz evlerde radyo yoktu. Keman, piyano gibi enstrüman bulunanlar ise ancak parmakla gösterilebilirdi. Oysa Ermeni mahallesinde çıkan o 1917 yangını sırasında dışarıya çıkarılıp üzerleri halılarla güya korumaya alınmış 100 kadar piyano etrafta uçuşan kıvılcımların düşmesiyle yanıp kül olmuştu. Bunun dışında evlerin bazılarında hunili ya da kutulu gramofonlar ve taş plaklar bulunurdu. Bunlar arasında çoğu kez Tino Rossi'nin tangoları, Strauss'un valsleri, Hafız Burhan'ın gazelleri, Münir Nurettin'in şarkıları yer alırdı. Ama bunlar herkesin, hele resmi konuklarının yanında öyle gelişi güzel olarak çalınmazdı. Başkent, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra yaşanan ve anılardan silinemeyecek üç büyük kıştan da payını almıştır. Bunlar 1928, 1941 ve 1954 yıllarında gerçekleşmiştir. Ben bunların birincisinden 6 ay sonra doğmuşum. Son ikisini de öğrenim çağında yaşamışımdır. 1941 kışı sadece bizim için önemli olmamış, tüm Avrupa'yı hükmü altına alarak o savaş felaketinde Alman yenilgisini sağlayan başlıca nedenlerden birini oluşturmuştur. O yıl Ankara'da öyle çok kar yağışı olmamış, genellikle ayaz sürüp gitmişti denebilir. Soğuk dalgası ülkenin tümünün üstüne çökmüş, bir türlü doğuya doğru kaymamış, hemen her gece ertesi gününde farklı olmayacağının belirtilerini vermişti. Okullar tatil edilmiş, geceleri dışarıda kalan bir sürü hayvan donup telef olmuştu. Çoğu zaman pazarlardan alınan sebze ve meyvenin de donmuş oldukları görülmüştü. O yıllar antifriz denen madde henüz bilinmediğinden, akşamları otomobil, kamyon, otobüs gibi araçların motor suları boşaltılarak donmaları önlenmeye çalışılmıştı. Bu şiddetli soğuk gecelerde insanlar çoğu zaman evlerinde oturmayı yeğlemişlerse de hiç dışarı çıkmadıkları da söylenemez. Zaten Orta Labakan'ın gidebileceği iki yer vardı. Bunlardan biri sinema, öbürü de dost ziyaretiydi. Çoğunluk fırsat bulabildikçe ikisini de denemiştir denebilir. Bunlardan başka bir zevk, bir eğlence ne düşünülebilmiş ne sağlanabilmişti. En basitinden örnek vermek gerekirse, akşam çok güzel ve yoğun bir kar yağışı sonrasında büyüklerin çocukları ile bir beraber dışarı çıkıp kaymaları, kar topu oynamaları pek görülmüş şeylerden değildi. Eğer kara kış deyimi buraya kadar yazılanlar anlamında doğruysa Ankara için her zaman geçerli olmuştur. 1954 kışı ise az önce açıklanmaya çalışılan kadar değilse de yine de hatırı sayılacak ölçüde şiddetli geçmişti. O yılda termometreler -25 santigrat dereceye kadar düşmüş, okullar yine tatil edilmişti. Elbette nice zorluklar, nice sıkıntılar yaşanmıştı. Ama bunların tümüyle birlikte o kış hiçbir zaman 1941 yılı ölçüsünde olmamıştı. Yaz günleri. Günümüzde Ankara çevresinde piknik yapmak için gidilen yerler o kadar yeni keşfedilmiştir ki ister istemez insanın aklında Ankaralıların geçmişte bu amaçla bir yere gitmedikleri gibi yanlış bir izlenim uyanabilir. Oysa bir süreden beri asfalt yollar ve betonarme apartmanlarla doldurulmuş olan Keçiören, Etlik, Dikmen, Çankaya, Ayrancı ve Büyük Esat gibi bugünün yerleşim bölgeleri geçmişte hep bağlık, bahçelik yerlermiş. O tarihlerde bu semtlere öyle şimdiki gibi sık sık değil, ancak saatte bir otobüs işlerdi. Henüz dolmuşlar da çalışmaya başlamamıştı. Sözünü ettiğim bu yerlerden Dikmen ve Keçiören'e az çok meyilli yollardan gidilirdi. Bunlardan birincisi, diğerlerine oranla daha yüksekte kurulmuştu. Harp Okulu kavşağından az sonra başlayan Kızıl Yokuşu, günümüzün yaşlıları çok iyi anımsar. Bugün artık neredeyse izi bile kalmamış olan o döne döne aşılan yokuş, kış aylarında büyük bir tehlike oluştururdu. Kar ya da buz nedeniyle freni tutmayan nice otobüs ve otomobil buradan aşağıya uçmuştur. Bahar gelir gelmez bu tehlike ortadan kalkardı ve biz de zevkle Dikmen otobüsüne kapağı atardık. Keçiören yolu da asfalt ve gazino olarak ikiye ayrılır ama her ikisi de meyil olarak büyük bir önem taşımazdı. Bu iki semt de Ankara'nın hele o bahar aylarında havası son derece tatlı ve hafif olan yerleriydi. Kim bilir ne zamanlardan kalma bir adetle kentin hali vakti yerinde olan insanları bu bağlık bahçelik yerlerde ve özellikle de Keçiören'de yazlıklar edinmişlerdi. Recep Peker'in köşkünden ileride hava daha da tatlılaşır, güzelleşirdi. Kentin bu havadar semtlerinde yaz ayları son derece bakımlı bağ evlerinde ta sonbaharla birlikte gelen mevsim yağmurları başlayana kadar geçirilip sonra yeniden kente dönülürdü. Artık gittikçe betonlaşan Keçiören'de bu eski bağ evlerinden çok azı bugüne erişebilmiştir. Onların restore edilenleri de parmakla sayılabilecek kadar azdır. Dikmen'de ise hemen hiç kalmamıştır. Bağlar benim çocukluk yıllarımda bile öylesine bakımlı, güzel ve verimliydiler ki insanlar yazları ne pahasına olursa olsun deniz kıyılarına koşup tenlerini yakmayı marifet saymazlardı. Onun yerine büyük ağaçların gölgesinde dinlenmek suretiyle daha bir gençleşmek olanağı bulunurdu. Ve Happy Koç'un da yazdığı gibi geçmişte buralara zenginler sabah akşam yaylı arabalarla, durumları daha az elverişli olanlar da atla ya da eşekle gider gelirlermiş. Erkekler tatile çıktık diye bütün yaz bağdayan gelip yatmaz, gündüzleri sabahtan yine işlerinin başında olurlar, ancak akşam üstünden sonraki zamanı bağda geçirirlermiş. Koç ve Dünden Bugüne Keçiören, Ankara, 1993. Bu hal sonbahara kadar böyle sürer, yağmurlar gelip havalar soğumadan da yeniden denkler hazırlanır, arabalara yüklenir ve kentteki kışlıklara dönülürmüş. Bu yaşam türü canlılığını gittikçe yitirerekten de olsa 2. Dünya Savaşı'nın o sıkıntılı yokluk yıllarına kadar sürmüştür. Zamanla da o havası hafif ve tatlı olan semtlerdeki bakımlı, verimli bağlar yavaş yavaş parsellenerek yerlerine evler, apartmanlar kurulmuştur. Şimdi oralarda artık kaç bağ ve bağ evi kaldığı sorulsa 3-5 diye yanıt verilmesi herhalde yanlış olmaz. Çocukluğumda babamın bir yaz Büyük Esat'ta bir bağ kiraladığını, gündüzleri Ulus'taki divanı muhasebat ile bu bağ arasında eşekle gidip geldiğini bazı eski fotoğraflardan ve aile büyüklerinin anlattıklarından bilmekteyim. Buna karşılık birkaç kez de tanıdık ailelerle otobüs tutarak bugün artık bir sorun olmaktan çıkmış ama geçmişte çok tehlikeli bir yol olan Karga Sekmezi inerek Yavanabad'a, yani bugünkü adlıyla Kızılcahamam'a gittiğimizi gayet iyi anımsamaktayım. Orada bir ay süreyle sabahları hamamlara girer, öğleden sonraları soğuk suda çam ağaçları altında piknik yapardık. Akşam olunca evlere öyle korkunç bir sivrisinek akını olurdu ki ailelerin erkekleri yatmadan önce bir filit makinesiyle kolları kopana kadar odalara ilaç pompalarlardı.